Ayrım 11.
Ali Ozan'ın gözyaşları. Birinci Dünya Savaşı sırasında halkın moralini yüksek tutmak isteyen İttihat ve Terakki Partisi pek çok tören, resmi geçit ve toplantı düzenler. Bunlardan biri de 1916 yılının Ocak ayında Beyazıt Meydanı'nda yaşanır. Bu törende Enver Paşa, savaşı mutlaka Osmanlı Devleti ve müttefiklerinin kazanacağı yolunda hararetli bir konuşma yapar. Enver Paşa konuşma yaparken yanında bir top vardır. Törende zaten topun meydana konuluşu için düzenlenmiştir. Top ne işe mi yarayacaktır? Hiç efendim hiç dedik ya, amaç savaş çığlıkları atarken tükürükleri etrafa saçacak bir tören gerçekleştirmekten başka bir şey değildir. Top da tahtadandır üstelik. Yanlış okumadınız. Meydana konuluşu için tören düzenlenen top, bütün parçaları gerçeğine uygun olarak tahtadan yapılmıştır. Hatıra-ı Celadet adlı top İstanbul'daki askeri müzede sergilenmektedir. Bizim kalkıp kitabın bu sayfasında Beyazıt Meydanı'na gelmemizdeki amaçsa Resneli Niyazi Bey'in geyiğini bir kez daha anmaktır. Zavallı hayvanın para karşılığında meraklı İstanbullulara gösterildiği Letafet Apartmanı meydanın birkaç yüz metre yakınındadır. Gazeteci Ahmet Samim'in geyiğe Gazalı Hürriyet adını vermesi gibi, ikinci meşrutiyetin ilanından sonra Beyazıt Meydanı Hürriyet Meydanı adını almış, fakat sonradan bu ad geyiğin hüzünlü öyküsü gibi unutulup gitmiştir. 31 Mart vakası diye bilinen gerici ayaklanmanın yaşandığı gün Refik Halit Karay Beyazıt Meydanı'ndan geçmektedir. Şeriat isteyen askerlerin sağa sola ateş etmesi tüm halkı korkutur o gün. Çünkü dönemin Sultanı Abdülhamit korkusundan askere mermi dağıtmadığından dolayı İstanbullu silah sesini unutmuştur. Karay o kara günü şöyle anımsar. Bu kaçışı bir baştan bir başa canlarını kurtarırcasına kanat çırparak sürü halinde suya konmadan giden yelkovan kuşlarına bakarken hatırlar gülümserim. Malum ya, en arkada giden kuş bir ses işitince en öne varmak için yırtınır, çırpınır, tutuşmuşçasına uçar. Bizler de o gün karada giden bir yelkovan sürüsü olmuştuk. Boğazda görünen yelkovan kuşları kimseye Refik Halit Karay'ın mermilerden kaçışını anımsatmaz. Şiirde de kendilerine konacak bir dize bulamayan bu kuşları olsa olsa Orhan Veli anımsatır bizlere. Gün olur, alır başımı giderim. Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda, şu ada senin, bu ada benim, yelkovan kuşlarının peşi sıra. İstanbul meydanları 31 Mart olayından sonra kanlı, coplu, şiddet içeren nice gösteriye tanık olur ama hiçbirinde canını kurtarmak için kaçışan insanlar yelkovan kuşlarına benzetilmez. Yelkovan kuşları şiir ya da düz yazı olsun karşımıza neden çıkmazlar? Atılan simiti kapışmak amacıyla vapurların ardına martılar gibi takılmadıkları için mi? Yoksa sayıları azaldığından mı? Belki de denize çok yakın ve çok hızlı uçtukları için göze pek gelmemeleridir bu sorunun yanıtı. Kim bilir? 1836 yılı bir padişah resminin devlet dairelerine ilk kez asıldığı yıldır. Aynı yılın 17 Eylül gününde yine ilk kez bir padişahın doğum günü için şenlikler düzenlenmiş ve sonraki yıllarda Veladeti Hümayun adıyla bu kutlama resmileşmiştir. 1836'da yaşanan üçüncü önemli olay ise kendisine tanınan atlı arabayla İstanbul sokaklarında dolaşma ayrıcalığının padişah tarafından kaldırılmasıdır. Bu yenilikleri yapan, gavur padişah diye anılacak olan 2. Mahmut'tur. İngiliz yazar Julia Pardo tüm bu değişimlere tanıklık eder. 1836 yılının yılbaşı gecesinden bir gün önce deniz yoluyla İstanbul'a gelen Bayan Pardo, geminin güvertesinden kenti ilk kez gören nice yabancı gibi hayranlık dolu satırlar yazar günlüğüne. Ama İstanbul'u en güzel anlatan yazar olan Julia Pardo, kenti ilk kez görmenin büyülü ortamında hayvanları unutmayan birkaç yazardan biridir. Martılar kümes hayvanları gibi birbirleriyle oynaşarak bir bulut öbeği gibi gemimizin çevresinde uçuşuyorlardı. Yunus balığı sürüleri ise beyaz karınlarını göstererek büyük şehrin çeşitli sesleri ve canlılığı içinde sanki hiçbir korku sezmiyorlarmış gibi güven içinde oynaşarak yuvarlanıyorlardı. Giulia Pardo'dan yıllar sonra 1910 yılının 12 Haziran günü köprüden kalkıp Marmara'ya doğru yol alan teknenin içinde bir adam denizde gördüğü canlıları kağıtlara çizmektedir. Ne var ki kara kalemle resimleri yapılan hayvanlar ne yer kovan kuşları, ne martılar, ne de yunus balıklarıdır. O gün Fransız karikatürist George Gursa, hayırsız adaya yaklaşırken tekneye doğru çaresizlik içinde yüzen köpekleri çizmektedir. Gursa, modernleşmenin kurbanı olarak hayırsız adada ölüme terk edilen zavallı hayvanların ulumalarını, çocuk ağlayışına, uzaktan görünüşlerini ise karıncalara benzetir. Fransız karikatürist, tekne kıyıya yaklaştığında İstanbul sokaklarından toplanan köpeklerin ölü arkadaşlarını yemek için birbirleriyle dalaştıklarına tanık olur. Gördüğü bu korkunç manzara karşısında daha fazla dayanamayan Gursa, geri dönerken tekneye alınma umuduyla denize atlayan ama adadan fazla uzaklaşamadan dalgalar arasında kaybolan köpekleri yaşam boyunca bir daha hiç unutamaz. Öyle ki dönüş yolunda hayırsız adaya doğru giden bir mavnanın içindeki tahta kafesleri tıka basa dolduran sokak köpekleriyle göz göze gelmemek için insanlığından utanarak başını önüne eğer. 1874 yılında İstanbul'a gelen İtalyan yazar Edmondo de Amicis, sokak köpeklerinin kentin daha az kalabalık ama birincisinden daha az garip olmayan ikinci halkını meydana getirdiğini yazar. Amicis'in halkın sokak köpeklerine davranışını içeren gözlemleri, bu hayvanları hayırsız adaya ilk kez gönderen Sultan Abdülaziz dönemini içermesi bakımından da ilginçtir. İstanbul'da hiç kimse köpekleri dolaşırken veya yatarken rahatsız etmez. Köpekler yolun sahibidir. Bizim şehirlerimizde atlara ve insanlara köpekler bir kenara çekilip yol verir. Burada köpekleri ezmemek için insanlar, atlar, develer, eşekler şöyle bir kavis çizerler. İstanbul'un en kalabalık yerlerinde sokağın ortasında halkalanıp yatan 4 veya 5 köpek gün boyunca bütün bir mahalle halkının kıvrıla kıvrıla yürümesine sebep olur. İstanbul halkı tarihin hiçbir döneminde köpeklere yapılan katliama duyarsız olmamış, tepki göstermiştir. Öyle ki yaşanılan doğal felaketler, yangınlar sokak köpeklerine yapılan eziyetin bedeli olarak görülmüştür. Sokak köpeklerinin sevgisini kazandıkları arasında yabancılar da vardır. Bunlardan biri İstanbul'daki bir caddeye adı verilen Claude Farrer'dir. Üstelik Fransız yazar kedileri köpeklerden daha çok sevmektedir. Benim gözümde sevilmeye layık tek köpek cinsi ehli bir ırktır. Bu ırk Türkiye'nin başıboş sokak köpekleri ırkıdır. Bunlar gerçekten hür köpeklerdir. Ne sahipleri, ne kulübeleri, ne tasmaları, ne de ipleri vardır. Açtırlar fakat yaltaklanmazlar. Tabiri caizse en az köpek olan, bir bakıma kedi olmaya layık köpeklerdir. Ali Ozan 5 yaşındayken resim kursuna gönderilir annesi ve babası tarafından. Gözyaşları içinde eve dönen çocuk kursa bir daha gitmeyeceğini söyleyerek nedenini şöyle açıklar. Öğretmen köpek resmi yapın diyor. Elinde tuttuğu ve üstünde yalnızca kahverengi bir çizginin olduğu kağıdı gösteren Ali Ozan sürdürür konuşmasını. Ben ipini yapıyorum, köpeğini yapamıyorum. Çocuğun şair babasının gülmesini zor da olsa engellemeyi başararak verdiği karşılık tam da bu yazının finaline layıktır. Oğlum, bir köpeğin resmini eli fırça tutan herkes yapabilir. Ressam köpeğin özgürlüğünü engelleyen tasmayı görebilendir. Amerika'ya ilk ve tek silah yardımımız deve. Hangi kentimiz tavus kuşuna benzer? Bu sorunun yanıtı Minas Bijiskya'nın 1817 ve 1819 yılları arasında yaptığı gezi sonrasında kaleme aldığı Karadeniz Kıyıları Tarihi ve Coğrafyası adlı kitabının sayfalarındadır. Trabzon Kalesi'nin umumi şekli bir tavus kuşuna benzer. En genişi olan aşağı hisar kuşun açılmış kuyruğu gibi orta hisara kadar yayılmıştır. Batı tarafta biraz içeriye çekilmiş olan orta hisar kuşun gövdesini, iç kale boynunu eğri vaziyette son kısım olan kulede başını teşkil eder. Bijişkya'nın tavus kuşu bir yelpazeyi andıran kuyruğunu düşlerimde açmadan önce ben de doğduğum kent olan Trabzon'u hamsiye benzetirdim herkes gibi. Karadeniz'de adına en çok türküler söylenen hayvan olan hamsi için şiir yazanlar kervanına şair Ziver de katılmıştır. 1879 yılında ölen Ziver'in Hamsi adlı şiirinin son dizelerinden Trabzon'a yönelik son derece şaşırtıcı bir bilgi sahibi oluyoruz. Bilmeyendir ya Cemel'dir ya Trabzon tanrısı, Hamsi'nin ol rütbe Ziver itilai şanı var. Şairin Trabzon tanrısı dediği devedir. Evet, şu bildiğimiz deve. Çok eski zamanlarda Trabzon halkı deveye taparmış. Bu konuda anlatılan bir fıkra da vardır Anadolu'da. Başıboş bir deve yoksul bir adamın bahçesine girip ne var ne yoksa yemiş. Zavallı adam devenin ardından bakarak şunları söylemiş. A Trabzon tanrısı, çoluk çocuk şimdi aşağını mı yesinler? Anlaşıldı. Bu yazıda merdiveni devenin sırtına dayayacağız. Öyleyse tarihçi Jean Müller'in çöl gemisi olarak adlandırdığı deveyle ilgili Anadolu'da anlatılan bir fıkraya daha yer açalım. Kervanın en önünde kendinden emin bir şekilde yürüyen devenin çıngırağı şöyle öter. Benim ağam zengin, benim ağam zengin. Diğer develerin çıngırakları ise şu soruyu sorar. Kimden, kimden? Kervanın sonunda kalan, yetişmek için koşar adım yürüyen cılız, güçsüz devenin çıngırağı da bu soruya yanıt verir. Ondan bundan, ondan bundan. Trabzon'un tavus kuşuna benzetilmesi gibi Evliya Çelebi de çökmüş bir deveye benzetir Van Kalesi'ni. Yalnızca kalesi değil, kamyonları da deveye benzer Van'ın. Bu benzetmeyi Göçebe adlı şiirinde yapan şair de Cemal Süreyya'dır. Van'da güreşçi develer gibi süsledikleri kamyonları. Şiirdeki deve benzetmeleri konusuna fazla girecek değiliz ama dağlarca ustamızın dizelerine de bir göz atmamız gerekir, çok değil 4 dize. Develer içse hörgücü olmaz, hörgücü çıkar içmesi akşamcının. Trabzon halkının deveye neden taptığı sorusunun yanıtı bir zamanlar Anadolu'da devenin bulunmayışı olabilir mi? Nasıl ki Çinliler zürafayı Kilin adlı efsanevi canlıya benzerliğinden dolayı kutsal saymışlarsa, Trabzonlular da hiç görmedikleri deveye buna benzer bir şekilde tapınmış olabilirler mi? Bunun olması çok düşük bir olasılıktır. Çünkü tarihin her döneminde deveyi Anadolu yollarında yük taşırken görürüz. Üstelik bir toplum tanıdığı, bildiği bir hayvana da tapabilir. Tıpkı Hindistan'da ineğin kutsal sayılması gibi. Macaristan'ın Eğri kentinde bulunan müzede Osmanlı ordusunda yük taşıyan ve soğuk havada donarak ölen bir devenin kemikleri sergilenmektedir. Böylelikle müzeyi ziyaret eden birçok Macar çocuk dirisinden önce kemiklerini görmektedir devenin. Herhalde bu deve iskeleti kendisiyle karşılaşan pek çok çocuğun korkulu rüyası olmuştur. Deveyle ilk kez karşılaştığında korkan insanlardan biri de Thomas Dalham'dır. 1599 yılının Şubat ayında Cezayir limanına demirli bir İngiliz gemisinden inen Dalham gezmeye başlar kenti. Yüzleri peçelerle kapalı kadınları ve onca iri bıyıklı erkeği ilk kez bir arada gören Dalham, sokaklarda büyülenmişçesine yürürken tepesinde duyduğu bir sıcak nefesle irkilir. Dallam'ın arkasındaki deve bir insanı ilk kez görmüyordu. Ne var ki Dallam daha önce hiç deveyle karşılaşmamıştı. Dallam'ın şaşkınlık kuyusuna birkaç gün sonra 3. Mehmet düşecektir. Çünkü Dallam'ın padişaha kraliçenin armağanı olarak sunduğu, o güne kadar Osmanlı sarayının görmediği fiyakaları olan çalar saatli bir orktur. İstanbul limanına gelen gemilerden kıyıya çıkan zürafa, gergedan gibi halkın görmediği hayvanlar büyük şaşkınlık yaratmıştır. Bu kez 32 deve gidecekleri ülkenin insanlarını hayrete düşürmek üzere İstanbul limanından bir gemiye bindirilmektedir 1856 yılında. Amerikan donanmasına ait olan geminin komutanı, babası David Porter'ın da İstanbul'da elçilik görevinde bulunduğu David Dixon Porter'dır. Meksika topraklarını ele geçiren Amerikan ordusu, kurak bölgelerde yük taşıma zorluğuyla karşılaşınca Osmanlı'dan 30 deve satın alınmasına karar vermiş, develerin Amerika'ya getirilmesinde de babasının Türkler tarafından çok sevildiğini bildikleri Dixon Porter görevlendirilmiştir. Dikkatli okur, Amerika'nın 30 deve istediğini ama gemiye 32 deve bindiğini anlamıştır elbette. Anlar da sormaz mı? Nereden çıktı bu iki deve diye? Hemen verelim yanıtını. İki deve dönemin padişahı Abdülmecit'in Amerika'ya armağanıdır. Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'nın zürafayı kartvizit niyetine kullandığını, bu hayvanı pek çok ülkeye armağan olarak gönderdiğini yazmıştık. Bizim kartvizitimizde deve olmuştur. Kim bilir paketinde Türk tütününden yapıldığı yazılan Camel sigaralarını deve resminin süslemesi belki de bu yüzdendir. Camel sigara paketinde poz veren, adı Old Joe olan ve bir Amerikan sirkinde yıllarca gösteri yapan bir devedir. Old Joe, reklam kampanyası için fotoğrafı çekilirken patlayan flaştan korktuğundan arkaya doğru atmıştır kulaklarını. Org ustası Thomas Dallam'ın bir deveyi ilk kez gördüğü an çekilmiş fotoğrafı yoktur elbette. Ama insandan korkan bir devenin fotoğrafı Camel sigarasının paketlerinde elden ele dolaşmaktadır. Yazının bu bölümü Camel sigarasının reklamına dönüştü. Oldu olacak bu sigara markasıyla şiirimizde karşılaştığımız dizeyi de açığa çıkaralım. Enflasyonun anlamını zayıflattığı dizelere örnek olarak da gösterebileceğimiz söz konusu dize Metin Eloğlu tarafından yazılmıştır. Camelini binliklerle yakan mı? 1937 yılının Mayıs ayına gelindiğinde develerin İstanbul'da yüzyıllardır süren saltanatı da sona erer. Bu tarihte eşeklerle birlikte develerin de kent sokaklarında dolaşımı yasaklanır. Eşekler İstanbul'a gelen ziyaretçileri gezdirmek için adalarda kullanılsa da develer sorun olur. Bir ara bir kez daha Amerika yolu görünür gibi oldu bu hörgüçlü hayvanlara. Bazı uyanık tüccarlar onları Amerika'ya taşıyıp deve güreşini bu ülkede yaygınlaştırmak isteseler de bu düşünce gerçekleşmez. Anadolu yolları büyük bir vefakarlıkla kabul eder develeri, ne var ki bir Ege kumsalında ya da peri bacalarının önünde sırtındaki turistle birlikte fotoğraf makinesine gülümserken görürüz onları. Resneli Niyazi Bey'in bir geyikle arkadaş olup onunla konuştuğu söyleşilerimde anlatırken dinleyiciler genellikle gülümserler. Böylesi bir sohbete neden güldüklerini hiç anlayamadım. Oysa şu sözle başlayan bir atasözümüz var. Deveye sormuşlar, boynun neden eğri? Biz deveyle konuşan bir toplumuz. O halde geyikle konuştuğumuzu söylediğimde insanlar neden gülüyorlar? Bir deveyle konuşmak, bir geyikle konuşmaktan daha mı az komik? Deveyle konuşmayı bir kenara bırakalım, işin asıl tuhaf yanı hayvanın verdiği yanıta bakacak olursak, çıkardığı sesi de anlayan bir toplum olduğumuz ortaya çıkıyor. Nerem doğru ki? Türkiye Cumhuriyeti'nin baş harfleri olan TC'nin asıl anlamının şu olduğunu söyleşilerimde dile getirdim sürekli olarak. Titanik Cumhuriyeti. 2001 yılının Mart ayına gelindiğinde haklı çıktım ne yazık ki. IMF'nin elinde kukla olan DSP, MHP ve ANAP koalisyon hükümetinin ekonomi politikası iflas edince durumu kurtarmak üzere yurt dışından Mesih ilan edilen Kemal Derviş getirildi. Konuşulan ekonomi yalnızca ekonomi oldu. Sanki ülkenin imar, ulaşım, sağlık, eğitim gibi diğer politikaları çok doğruymuş. Onlar da iflasın bir parçası değilmiş gibi. Ben diyorum ki bizi ancak deve kurtarır. Sorduğumuz soruya nasıl da entelektüel bir karşılık vermişti. Nerem doğru ki? Meclise bir deve gönderilmesini öneriyorum. Çünkü o sorunlara geniş bir pencereden bakmayı politikacılardan daha iyi biliyor. Moskova sirkindeki ayı. Büyükşehir Belediyesi'nin 1989 yılında yayınladığı şehir rehberine baktım. İstanbul'da Martı adı taşıyan 7 sokak var. Sokakların telaşlı kuşu serçe Martı'dan 2 sayı önde. Güvercin adı verilen sokak sayısı ise daha fazla, 15. Köşe başındaki tabelasında Bülbül adının okunduğu sokak sayısının 19 olduğunu yazarken Bülbül Yuvası adında bir sokak olduğunu da ekleyelim. İstanbul'da adı sokaklara en fazla verilen kuş kanaryadır. Belirttiğimiz kaynakta 26 sokağın adında kanarya çıkar karşımıza. Üstelik kanarya bir semte ve iki caddeye de ad olmuştur. Daha birçok kuşun adını araştırdığım rehberde karganın adına iki, karabatağın ise bir kez rastladım. Bu kuşlar neden diğerleri kadar fazla sokak sahibi olamamışlar? Çıkardıkları kötü sesten mi yoksa renklerinden dolayı mı? İster istemez kuşlara da ırkçı bir gözle bakıldığı düşüncesine kapılıyor insan. Orhan Veli'nin peşi sıra gitmek istediği yelkovan kuşları adres olup İstanbul'a gönderilen bir mektup zarfının üstüne hiç konmamış. Bunun nedeni belki de bu kuşları bir yerlere tünerken görmeyip hep hareket halinde gözümüze çarpmalarıdır. Sokak adlarına dikkat etmeye Melih Cevdet Anday'ın Ana adlı şiirini okuduktan sonra başladım. Ne diyordu o şiirinde Anday? Sevdiğim çiçek adları gibi, sevdiğim sokak adları gibi, bütün sevdiklerimin adları gibi adınız geliyor aklıma. Şiir 19 Haziran 1953 günü Amerika'da suçsuz yere idam edilen Rosenberg'ler için yazılmıştır. Tüm dünya karı koca Rosenberg'ler gibi birçok ilerici demokrat insanı düşüncelerinden dolayı katleden Amerikan senatörü McCarthy'yi kınarken ülkemizde ona metiyeler düzenler olmuştur. Bunlardan biri de Tekin Erer'dir. Son Havadis gazetesinin 17 Haziran 1965 tarihli sayısında yani Rosenberg'lerin idam edilişlerinin 12. yıl dönümüne bir gün kala "Komünizm böyle gelir" başlıklı yazısında kendi gibi düşünmeyenlere olan öfkesini şöyle kusmuş Erer. Ulus gazetesinin bir yazarı beni Amerika'da komünistleri ortaya çıkaran McCarthy gibi göstermeye çalışarak kötülemek istiyor. Böylece kendi kişiliğini ortaya koyuyor. Çünkü bütün dünyada McCarthy aleyhtarı komünistlerdir. Amerika'da 15 bin civarında bulunan komünist sayısını yaptığı mücadelelerle 10 bine indirdiği için Amerikalılar bu zata minnettardırlar. Keşke bir McCarthy olabilsek. Ve bugün yabancı basında 15 bin olarak bildirilen komünist sayısını birkaç bine indirebilsek. Görüldüğü gibi yazar, düşüncelerinden dolayı insanların yargılanmasına karşı çıkan herkesi komünist ilan ediyor. Ona göre Amerika yalakalığı yapmayan herkes komünist. Ne yazık ki bu anlayış Türkiye'de Demokrat Parti döneminden sonra giderek güç kazanmış ve on binlerce insan faşist saldırılara, İşkencelere uğrayarak yaşantılarının büyük bir bölümünü hücrelerde geçirmiştir. Söz konusu yazı mizah antolojilerine girecek niteliktedir aslında. İşte sizlere okuyana güleriz ağlanacak halimize dedirten yazıdan bir bölüm daha. Moskova sirki gelen Rus ayısı Goşe için metiyeler, fıkralar yazılan bu ayının dahi birçok insanlarımızdan daha akıllı olduğu ileri sürülen bu memlekette hangi delil, hangi vesika isteniyor? Bir memlekete komünizm gelirse başka türlü gelmez, böyle gelir. Aman ha, sessiz olun, bir sirkte ya da hayvanat bahçesinde gördüğünüz bir hayvanın şaka yollu da olsa tanıdığınız birinden daha becerikli olduğunu yüksek sesle söylemeyin. Belki de o hayvan Moskova'dan getirilmiştir, ne mi olur? O ne biçim soru öyle, ne olacak? Komünizm propagandası yapmaktan gözaltına alınırsınız. Bereket versin, biz meclise nerem doğru ki diyen deveyi göndermeyi önermiştik. Deve, ayı gibi soğuk iklim hayvanı olmadığına göre Moskova'dan gelmesi de olası değildir. Akgün Akova çocukluğunun geçtiği taşra kasabasında günün birinde çıka gelen bir kumpanyayı unutamaz. Aradan yıllar geçse de. Çadırların arasında meraklı çocuk gözleriyle gezinirken altında ateş yanan bir sacın üstüne koyulan yavru bir ayı görür. Ayakları yandığı için kızgın sacın üstünden inmeye çalışan ayıya bir eğitici elindeki kürekle vururken diğeri de elindeki tepi çalarak bağırmaktadır. Oyna bakalım Şerafettin, oyna bakalım Şerafettin. O güne kadar ayı oynatıcıları korkusuz birer kahramandı Akova'nın gözünde. Ama karşılaştığı bu korkunç görüntü belleğindeki tazeliğini korur yıllarca. Ve günün birinde yaşamın gizemini çözen bilgelik dolu bir yazı kaleme alır. Anladım ki her neşenin arkasında bir hüzün, her mutluluğun arkasında bir acı var. Bu acı ve mutsuzluklar çoğu zaman bizden gizleniyor, bize anlatılmıyor, öğretilmiyor. Azınlığın mutluluğu için çoğunluğu mutsuz eden kararlar kapılı kapılar ardında gizli kapaklı alınıyor. Böyle bir dünyada bir çocuğun ayı oynatıcısının bir kahraman değil bir işkenceci olduğunu görmesi için sirk çadırının ya da gösterinin arkasına doğru sokulması gerekiyor. Ah kendisinden önce ölmeyi dilediğim şair kardeşim Akgün Akova. Seni selamlamak için senin dizelerinden daha güzel bir şey bulamıyorum. Çocuklar biriktirilir 9 ay 10 gün, ömür boyu harcanmak için.